Ayrım 8.
Dostluk ilerliyor. Birlikte şarkı söylüyoruz, dans ediyoruz. Bir anda tekrar meşhur oluyorum. Bu kez dayak sayesinde değil, Hülya Avşar ve protesto şarkıcılık nedeniyle. Gezi anılarım. Kitabın bu bölümünde sizin de ilgiyle okuyacağınıza inandım ve bir kısmı alt gezi kitabımda karşılık olarak yer alan bazı gezi anılarıma yer verdim. Sibirya'nın gözü, Baykal Gölü. Ne zaman Sibirya adı geçse içime bir sıcaklık kaplar. Elbette dünyanın buzdolabı olduğunu bilirim buraların. Ve ayrıca yakın ve uzak dünya tarihinde milyonlarca insanın sürüldüğü, umutların, özlemlerin bir daha yaşanmayacağı bir sürgün yeri. Trajik bir mekan olarak yer aldığını da. Bir saatlik bir yolculuktan sonra Baykal Gölü'ne ulaşıyoruz. Gölün boyu 648 kilometre. Eni ise 40 ile 80 kilometre arasında değişiyor. Gölün adı Yakut dilinde ateş denizi anlamına gelen Baygal kelimesinden geliyor. Moğollar ve Buryatlar ise Baykül yani zengin deniz derlermiş. Kimileri de göl denmesine hakaret sayıp Baykal denizi diyor. Baykal gölünün suyu duru mu duru, göz alıcı, mavi, saydam bir su. Göz gibi sanki göl size mavi mavi bakıyor. Bu yüzden Baykal'a Sibirya'nın gözü de diyorlar. Baykal bir hayli yaşlı, tam 25 milyon yaşında olduğu belirtiliyor. Söylendiğine göre 336 oğlu var bu ihtiyar. Kendisine su taşıyan ırmaklar bu kadar çok olduğuna göre en az 25 milyon daha yaşar. Bir tane de kızı var, Angara Irmağı. Baykal'ın fazla suyunu akıtan tek ırmak. Baykal Gölü'nün bir de efsanesi var. Baba Baykal'ın kızı Angara yakışıklı Yenisey'e aşık olmuş. Yenisey de Angara'ya. Ancak sert baba Baykal evlenmelerine izin vermemiş. Angara da Baykal'dan çok miktarda su çalarak kaçmaya karar vermiş. Fakat bunu gören kötü bir baykuş hemen baba Baykal'a haberi yetiştirmiş. Kızgın baba Baykal sessizce uzaklaşmakta olan Angara'yı durdurmak için boğazına bir kaya fırlatmış. Bu kaya hala duruyor Angara'nın boğazında. Daha sonra Yenisey ile yaralı Angara birleşerek Kuzey Denizi'ne akıtmışlar. Mutlu bir yaşam sürmüşler. Sibirya'ya ilk yolculuğum Sovyetler Birliği'nin dağılmadan önceki son durumuna rastlar. Korku içindeyiz. Doğu Sibirya'nın başkenti Irkutsk yaz aylarında bile soğuk, insanı ürpertiyor bu hava. Grup rehberimiz Haydar çok güzel Türkçe konuşuyor. Ama onun da tutumunu kestirmiş değiliz. Bazı sorularımıza cevap bile vermiyor. Grubumuzda Ermeni bir vatandaşımız var. Yalnız kalıyor. Kimseyle konuşmuyor. Herkes ondan şüpheleniyor. Baykal Gölü kıyısında 10-15 haneli bir köyü gezip otobüsümüze dönünce bu arkadaşımızın aramızda olmadığını fark ediyoruz. Nasıl kaybolduğunu biz bile çözemedik. Otobüste matem havası hakimdi. İşte diyorduk. Zaman geldi. Bizi sorguya alacaklar. Otele vardığımızda gezi arkadaşımızı lobide otururken bulduk. Meğer tuvalet ihtiyacını karşılamak üzere Baykal Gölü üzerindeki bir gemiye girmesini önermişler. Girdiği gemi de hareket etmiş. Moğolistan'a doğru bir tren yolculuğu ve şaşa. Moğolistan denince ilk olarak akla ne gelir? Orhun yazıtları mı? Step iklimine dayanıklı kısa boylu Prevalski cinsi atlar mı? Yoksa başkent Ulaanbaatar'da bulunan 26,5 metre boyundaki dünyanın en büyük Buda heykeli Burhan mı? Ya da Nadam şenlikleri mi? Tabii ki bu saydıklarımız da akla gelebilir ama Cengiz Han ve kurduğu imparatorluktan sonra. Moğolistan'a trenle gideceğimizi öğrenince nostaljiyle doldu içim. Çocukluğumun o upuzun mutluluk anlarını hep trenlerde yaşadım gibi gelir bana. Banliyö trenlerinden söz etmiyorum elbette. Onların tren karikatörleri olduğunu düşünürüm nedense. Benim trenlerim ağır ağır hareket edip buharların arasında kara dumanı tüte tüte süzülüp gidenler oldu. Her zaman bazen köylülerin, kasabaların, bazen de ovaların, dağların görüntüsünü usul usul yerleştirdi belleğime. Her seferinde de kara dumanın gölgesi bir süs gibi yansırdı ovalara, dağlara ve kasabalara. Yolculuk yapmayı bana sevdiren trenler olmuştur desem, özellikle kendi yaş grubumun beni anlayacağını biliyorum. Neyse, o çocukluk yıllarım, o trenlere binip gittiler çoktan. Biz ise Irkutsk garındayız şimdi. Bizi Moğolistan'a götürecek tren perondaki yerini alınca hemen kompartmanlarımıza yerleşiyoruz. Yerlere kırmızı halılar serilmiş. Arkadaşım genç bir Ukraynalı, adı Şaşa. Halbuki ben yalnız kalmak istiyordum. Hiç tanımadığım biriyle aynı kompartmanı paylaşmak zorunda kaldığım için biraz bozuldum tabii. Şaşa da dikkatli beni süzüp durdu. Herhalde o da benim gibi, bu da kim yahu diyordur içinden. Şaşa'nın ayaklarında ve kollarında yaralar vardı. Yaraların üzerine de renk renk ilaçlar sürülmüştü. Merak edip sordum. Bisikletten düştüğünü söyledi. Annesi ve babası da yandaki kompartmanda kalıyormuş. Yolculuğun ilerleyen saatlerinde Şaşa'nın bana yardımcı olacağını ve hatta bir istasyonda aldığım balığı taşıyacağını henüz bilmiyordum. Elbette, dakika hareket eden trenimiz saat 80 kilometrelik hızla ilerliyordu. Bir süre sonra Baykal Gölü boyunca gitmeye başlıyoruz. Daha sonra da Moğol kökenli insanların yaşadığı Buryak Cumhuriyeti'nin topraklarına giriyoruz. Hatta başkent Ulan Ude'de 20 dakika duruyor trenimiz. Trenimizin içi ise bir alem. Moğol olduklarını sandığım bir takım insanlar ellerinde paketlerle sağa sola koşturuyorlar. Bazı eşyalarını da bizim kompartmana koymak istiyorlar. Ben buna karşı çıkınca dev yapılı bir Moğol iri elleriyle beni kaldırıp bir köşeye atıveriyor. Sonuçta Şaşa iki paket kaşar peyniriyle 10 adet boyama kitabını bırakmalarına izin veriyor. Trende şöyle ön taraflara doğru bir ilerleyeyim diyorum. Meğer sınırdaki gümrük kontrolü için aynı cins malları dağıtıyorlarmış. Bazı kompartmanlar dükkan gibi tıka basa eşya dolu. Ulaanbaatar'a varınca yerdeki kırmızı halılar bile toplandı. Şili ve atamıza gösterilen saygı. Şili denince akla ne gelir? Benim aklıma o kadar çok şey geliyor ki. Salvador Allende, Pablo Neruda, Victor Jara gibi büyük bir besteci ve folklorcu olan Violeta Parra ve çocukları. Angel ile şarkıcı Isabel Parra. Dumanı tüten, hala lav püskürten yanardağlar. Augusto Pinochet, birçok insana mezar olan Santiago Stadyumu. Bir efsaneye göre yuvasıyla beraber ağaçtan düşen bir yavru kuş. Başını taşa çarpınca Şili diye bir ses çıkarmış. İşte Şili adı buradan geliyormuş. Pek inandırıcı değil ama Şili'nin sembolü de bir kuş. Ama iri bir kuş, akbaba. Santiago'daki günlerimiz Şili'nin özel içkisi olan ve üzümden yapılan pisco eşliğinde bol balık ve deniz ürünü yiyerek geçiyor. Ertesi sabah bizim için önemli bir gün. Çünkü Atatürk Anıtı'nı ziyaret edeceğiz. Evet, Santiago'da bir Atatürk Anıtı kitabesi var. Atatürk'ün kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nde bazı kendini bilmez kişiler tarafından Atatürk büstlerinin kırıldığını düşündükçe ülkeden binlerce kilometre uzaklıktaki Santiago'da bir Atatürk anıtını ziyaret etmek sanıyorum her Türk vatandaşını bizim gibi heyecanlandırır. Atamızın anıtı Las Condes Belediyesi tarafından dikilmiş ve Apacunde Caddesi'nde yer alıyor. Anıt iki insan boyu yüksekliğindeki bir duvar üzerinde bulunan Atatürk profili ve profilin yanındaki ay yıldızdan oluşuyor. Bu anıt kitabeyi duygulu gözlerle ve hayranlıkla seyrediyoruz. Kitabede yazılanların tercümesi şöyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, vatanının fedakar ve sadık hizmetkarı, benzeri olmayan kahraman, insanlık idealinin canlı timsali, bütün hayatını Türk milletine vakfetmiş, milletine kendi ruhunun ateşini vermiştir. Hatırası milletinin ruhunu ateşli tutan sönmez bir meşale olarak yaşamaktadır. Santiago'da böyle bir anıt gören hangi Türk'ün gözleri yaşarmaz ki? Anıt bir havuzun önüne dikilmiş. Havuzun içinde durmadan akan üç kalın fıskiye etrafı sular saçıyor. Arka tarafta havuza doğru eğilmiş genç ağaçlar yer alıyor. Su ve yeşilin tonları atanın anıtını sürekli serin tutuyor. Ayrıca Santiago'da 11 sınıflı bir Atatürk Koleji açıldığını da öğreniyoruz. Ve bu bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor. Yemen'de gat denen bitki. Çöl, ayrılık, memleket hasreti. Bu kavramlar bana her zaman bir ülkeyi çağrıştırıyor. Yemen. Ağıtlarda yer alan, gidişi olan, dönüşü olmayan, Saba Melikesi Belkıs'a kadar dayanan, büyüleyici efsaneleriyle farklı kültürlerin beşiği olmuş, türkülerimize acılarla girmiş, bu gizemli ülkeyi ziyaret edecek olmanın heyecanıyla içim kıpır kıpır. Yüzyıllar önce Afrika'dan getirilen Gat dünyanın en eski uygarlığını yaratmış olan Yemenlileri günün ortasında bir anda felç olmuş halde dönüştürüyor. Uluslararası narkotik uzmanlarınca kokain türü uyuşturucular sınıfına sokulan bu bitki, Interpol listelerinde de içimi ve satışı yasak madde olarak yer almış. Ancak Yemen'de 7'den 70'e herkesin öğleden sonra adeta geviş getirir gibi çiğnediği bu bitkinin kullanımı devlet dairelerinde bile serbest. Üstelik bu bitkinin çiğnenmesi, gat meclisleri gibi bir takım yeni geleneklerin ortaya çıkmasına yol açmış. Gatın bir çiğnemelik tutamının fiyatı 100 riyal, ortalama 1 dolar ve etkisi ise 3 saat sürüyor. Öte yandan oldukça pahalı olan bu bitkinin geçmişte ihraç değeri olan kahvenin ekildiği arazilerde yetiştirilmesi sonucu Yemen ekonomisinin her yıl 2,5 milyar dolar kaybı uğradığı uzmanlar tarafından saptanmış. Gat birleşme dönemi öncesi Güney Yemen'de de sadece resmi tatil günlerinde evlerde çiğnenebiliyormuş. İç savaş sırasında bile saat 14-18 arasında iki tarafın askerleri de gat molası veriyor ve sonra savaşa kaldıkları yerden devam ediyorlarmış. Koparıldıktan sonra küçük yaprak ve filizleri tek tek ağza alınıp yanan bir tarafında çiğnenen bu bitkiden bir süre sonra çıkan amfetamin kökenli öz suyun kullanımında aşırı uyarıcı etki yaptığı, zihin açıklığı ve enerji verdiği belirtiliyor. Ama daha da önemlisi insanda açlık duygusunu bastırması. Bu nedenle Yemen'de şişman birini görmek çok zor. Yemenlilerin hepsi tabiri yerindeyse çita gibi. Gatı Yemen dışına çıkarmak yasak. Yemen dışında gat kullanmanın cezası ise hayli ağır. Örneğin Türkiye'de 15 yıldan başlıyor. Suudi Arabistan'da gat kullanmanın cezası idam. Yemen'de gat kullanan kişiyi anesteziyle uyatmak çok zor imiş. Yani artık Yemen'in kahvesi değil gatı meşhur. Oysa Osmanlılar döneminde ufak taneli ve yağlı moka tipi Yemen kahvesinden yapılan kahveler Türk kahvesi adının ünlenmesine yol açmıştı. Tabi bugün kullanılan Brezilya kahvesinin bu tadı vermesi olanaksız. Bir zamanlar Küba'da ihtiyar bir balıkçı yaşardı. Dünyayı dolaşmadan önce şiir dünyasında yolculuklara çıkardım. José Martí şiirleri bu yolculukların en güzel uğraklarından biriydi. Ne yalan söylemeli, değişen dünyaya ayak uydurmamakta direnen, deyim yerinde ise orkestranın akorsuz enstrümanı gibi nahoş sesler veren Küba ile ilgili çok iyi düşüncelerim yoktu. Oysa konuklarına José Martí adıyla hoş geldiniz diyen Küba hemen sarıp sarmalıyor beni, tur otobüsüyle kent meydanına doğru yol alırken bir yandan neden kendi ülkemde bir Orhan Veli ya da Turgut Uyar havaalanı yok diye düşünüyor, bir yandan da beni kuşatan düş içinde José Martí'den bir dizi mırıldanıyorum. Ülkemin halkı, sevgili Kübalılar. Kucağımda yüreğinin bir köşesine Amerika'nın tatlı asisi Küba'ya kaptırmış Amerikalı yazar Ernest Hemingway'in İhtiyar Balıkçı ve Deniz adlı kitabı duruyor. Bu kitap ilk gençlik yıllarımdan beri çok etkilemiştir beni. O küçücük ihtiyarın koca balıkla giriştiği hesaplaşmayı okyanusa kürek sağlayan güçsüz kollarını düşündükçe içim ürperiyor. Hemingway Küba'ya ilk kez 1928 yılında gelmiş ve 2 gün kalmış. Fakat ülkeyi gönlünden bir türlü atamamış. Olsa gerek, tam 4 yıl sonra kılıç balığı avlamak için tekrar Küba'ya yelken açmış. Edebiyat severler için bilenler bilir. Hemingway kılıç balığı avlamayı o kadar seviyormuş ki birkaç fotoğrafı bile yayınlanmıştı dergilerde. 1945 yılından sonra ise Havana yakınlarındaki Finsa Vici'ye yerleşerek birçok önemli eserini burada kaleme almış. Irmağa Geçmek adlı romanını 1950'de ve İhtiyar Adam ve Deniz'i de 1952'de burada büyük bir tutkuyla sevdiği ülkede yazmış. Hemingway yazarın La Finsa adlı villası bir müzeye dönüştürülmüş. Geniş bir bahçe içinde büyükçe bir ev, yüzme havuzu ve 4 katlı bir kuleden oluşuyor. Bu hümanist yazarın nasıl olup da acımasız bir avcı gibi davranabildiğine çok şaşırdım doğrusu. Elinde tüfek, dizinde bir geyik başıyla resimleri duvarlarda asılı. Çeşitli av hayvanlarının başları ve boğa güreşi posterleri evin dört bir yanını süslüyor. Yazılarını yazdığı daktilonun içindeki yarısı boş kağıt, Hemingway'in her an döneceği duygusunu uyandırıyor görenlerde. Ağzına dayadığı bir av tüfeğiyle intihar edişin üzerinden yıllar geçti. Çoğu avcının sonu bu değil mi? Ama ünlü yazarın sık sık ziyaret ettiği Rodgit Del Medio isimli bar, bugün onun mojitosunu yudumlayıp aynı havayı teneffüs etmek isteyen onlarca turistle dolup taşıyor. Duvarlarda Hemingway ile birlikte Benedetti, Nerudo, Marquez, Jack Lemmon, Claude Cardinale, hatta Britki Bardot'un bu barı ziyaret ettiğini gösteren bu yazı ve siyah beyaz fotoğraflar var. Zil, şal ve gül İspanya. İspanya'ya adımımı atar atmaz Yahya Kemal'in Endülüs'teki Raks adlı şiirinin her dizesini iliklerime kadar yaşamaya başladım. Ne de olsa bir zamanlar İspanya Büyükelçisi olarak bu topraklarda kaldı Yahya Kemal. Babamın Yahya Kemal'in yakın dostu olması, yıllarca onu Sevenler Derneği'ni yönetmesi nedeniyle evimizdeki sürekli sözü geçen bu büyük şairimiz İspanya Kralı Alfons ile dost olmayı başarmış, sık sık bir araya gelerek golfte oynarlarmış. Kralın yeğeni Yahya Kemal'e asıl İspanya'ya Endülüs'te yani Güney İspanya'da yaşayabileceğini belirterek kendi sarayına davet etmiş. Sonunda bu daveti kabul eden büyükelçimiz gerçekten unutulmaz bir gösteri ve gece yaşatmış. Yalnız ilginç bir sürprizle kralın yeğeni o gecenin tüm masraflarını Yahya Kemal'e fatura etmiş. Bu kısa İspanyol bölümünü büyük şairimizin unutulmaz şiiri Endülüs'te Raks'la bitirmek istiyorum. Zil, şal ve gül. Bu bahçede Raks'ın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs 3 defa kırmızı. Yelpaze çevrileri gibi birden dönüşleri işveyle çevriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez. Gözümüz şimdi aldadır. İspanya dalga dalga bu akşam şaldadır. Seyşel ve olaylar dizisi. Bir tatil cenneti olarak kabul edilen Seyşeller'de yılbaşı programına yetişmek istiyoruz. Ama durmadan erteleniyor gidişimiz. Öğleyin saat 13'te hareket edebiliyoruz sonunda. Önce Mopsa'ya uğrayıp akşam 18.30'da Seyşeller'in en büyük adası olan Mahé Adası'na varıyoruz. Ciddi bir pasaport kontrolünden sonra sürprizler birbirini izliyor. Havaalanında kimse karşılamıyor bizi. Ardından 3 gece kalacağımız Kulüp Plantation'da yerimizin başkalarına verildiğini öğreniyoruz. Bizi farklı otellere dağıtacaklarını söylüyorlar. Oraya vardığımızda bir türlü sorunumuzu çözemiyorlar. Biz de birlikte tasarladığımız eylemi gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı ve başbakan, bakanların da bulunduğu yılbaşı partisinde dans pistinin ortasına bavullarımızla öylece oturuyoruz. Orkestra şaşırıyor. Dans etmek isteyenler gerisin geriye dönüyorlar. Ülkenin Dışişleri Bakanı ile pistin ortasında bir araya geliyoruz. Eğer demokratik bir ülkedeysek hakkımızı arıyoruz. Diyorum, burası sosyalist bir ülke ama buyurun kimse sizi durduramaz diye karşılık veriyor bakan. Olay gazetecilere iletiliyor. Giderek büyüyor, bakanlar giriyor araya. Hatta orada bulunan başbakana kadar yansıyor. Kimseyi rahatsız etmek istemediğimizden eylemimize son veriyoruz. Bize 100 dolarlık yılbaşı yemeğini bedava veriyorlar. Bir de cip tahsis ediyorlar. Ancak gene de değişik otellere bölünmekten kurtulamıyoruz. Mucize Ada, Taipei'de bir plaj. Taipei'deki son günümüzde bir plaja gitmeye karar veriyoruz. Plajın çevresi iplerle çevrilmiş. Kısacası insanlar hep bir araya toplanmış. Bizim de aralarına katılmamız bir şaşkınlık yaratıyor. Özellikle Tayvanlılar vücudu kıllı olanların etrafında toplanıyorlar. Kendimizi hayvanat bahçesindeki hayvanlara benzetiyoruz. Daha cesaretli olanlar yaklaşıp kıllarımıza dokunup kaçıyorlar. Dikkatli baktığımızda hiçbirinin vücudunda kıl olmadığını görüyoruz. Sıcak bir buz ülkesi İzlanda ve Türk imajı. Benim gibi iflah olmaz gezginlerin çok iyi bildiği yeni yerler görmenin, yeni insanlarla, farklı kültürlerle tanışacak olmanın alışılmış heyecanı her gezide olduğu gibi İzlanda'ya gitmeden de önce içime düştü. İzlanda'nın müthiş doğası, insanı, dünyanın savaş ve akıl dışı siyasetlerle bölünüp kirlenmediği çok çok eski zamanlarda doğanın tek egemen olduğu çağlara götürüyor. Hafta sonları İzlandalı gençler bar bar gezip sarhoş oluyorlar. Sarhoşlukları çekilir gibi değil. Konuyla ilgili şöyle bir İzlanda atasözü de var. En iyi geçen gece, ertesi sabah, o gece ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığın gecedir. Tabii bu uyarıcı olmaktan çok teşvik edici bir atasözü. Atalar her zaman yararlı olacak sözler söyleyecek diye bir kural yok tabii. Bu sadece bizde böyle. 17. yüzyılda Cezayirli korsanlar İzlanda'ya kanlı baskınlar yapmışlar ya, bu yüzden Türkleri de pek sevmiyorlar. Baskın yapanlar Cezayirli. Ama Cezayir o dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olduğu için Türkleri suçluyorlar. Hatta konuştuğum bazı gençler sarhoşken Türk olduğumu öğrenince neredeyse yılların hıncını benden çıkarıp bir güzel döveceklerdi. Portekiz'de bir Hilton Oteli'nin havuzu. Portekiz'in başkentinde Lisbon Hilton Oteli'nin havuzunun kenarında değerli dost Gülden Altın Parmak ile beraber oturuyorduk. O gün aceleyle tıraş olurken hafifçe yüzümü kesmişim. Bu yüzden de havuza girmek istemiyordum. Arkadaşım çok ısrar etti. Girdik. Akşam birdenbire boğazım şişmeye başladı. İltihap toplamıştı. Başımı döndüremiyor, kıpırdayamıyor, nefes bile almakta zorlanıyordum. Hemen taksiye atlayarak bir hastanenin ilk yardım bölümüne gittim. Portekizli hanım doktorlardan biri biraz İngilizce biliyordu. Bu aşamada iltihabı yarayamaz, dediler. Tehlikeli olabilirmiş. Verilen ilaçlarla tedavi edildi. O günden sonra bir daha havuza girmeye cesaret edemedim. Denizi ise temiz ve pırıl pırıl olmak şartıyla severim. Kalabalık ve sığ denizden ise hoşlanmam. Kayalardan berrak bir denize birdenbire atlamak isterim. Artık böyle deniz bulmak çok zor. O zamanların Tuzla'sının sakin denizini işte bu nedenle çok severdim. Neyse, o da öyle bir dönemmiş işte. Mutsuz Eskimoğullar diyarı, Grönland ve Çiçek Vadisi. Dünyanın en büyük adası olan Grönland'ın ufak bir kasabası olan Narsarkuat otelde kısa bir mola veriyoruz ve ardından Çiçek Vadisi turuna çıkıyoruz. Rehberimiz Ananas kullandığı arabayı isteyerek kaldırmıyor ve sarsıyor. Amacı bizi korkutmak. Her neyse. Rehberimizin anlattığına göre Almanların Danimarka'yı ele geçirmelerinden sonra Amerikalılar bu stratejik bölgeye Almanların asker çıkarmalarını önlemek istemiş. Amerika'dan kalkan uçakların yakıt ikmali de burada yapılmış. Ayrıca savaşta ağır yaralananlar burada kurulan büyük bir hastanede tedavi edilmeye çalışılmış. Tedavisi mümkün olmayan hastaların bu bölgede bulunan bir gölde intihar ettikleri de bize anlatılanlar arasında. Yöre halkı halen geceleri bu askerlerin sesleriyle vadinin inlediğini iddia ediyorlar. Rehberimiz Ananas bize Çiçek Vadisi'ni tanıtırken bir yandan da bulunduğu çiçekleri ve otları afiyetle yiyordu. Bir ara yerde bulduğu bir mantarı ısırdıktan sonra birden yere yuvarlanmaya ve karnını tutarak kıvranmaya başladı. Sonra şaka şaka diyerek ayağa fırladı. Hava soğuk, espri soğuk, yerlerisi ıslak. Bu nasıl vadi, nasıl bir tür? Yürü babam yürü. Grönland'ın ulusal çiçeği mor bakire bizden intikam alıyor olmalı. Grönland'da 170 çeşit kuş varmış. Biz bunlardan ancak bir iki tanesini rastlıyoruz. Bölgede ormanlık alan yok, sadece bodur ağaçlar var.